Türkiye penceresinden. Merhaba sevgili dinleyenler, Türkiye penceresinden programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, ben Tülin Bilen, program yapımcıları Arzu Yaman ve Murat Baran, danışmanımız Ömer Özkızılcık ve ana kumanda masasında sizlere sesimizi Nuri Göktaş iletiyor. Soru ve görüşlerinizi bize @canacun Twitter adresinden iletebilirsiniz. Sevgili dinleyenler, bugün stüdyo konuğumuz SETA Güvenlik Departmanı'ndan Bilgehan Öztürk. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, sağ olun.
Sevgili dinleyenler, bugün programımızı hazırlayan Can Acun'la telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Kendileri bize telefonla bağlanacak. Şu anda hattımızda mı kendileri? Evet. Sayın Acun, hoş geldiniz.
Merhabalar, yayınlar diliyorum.
Teşekkürler. Bugün programımızda Suriye üzerinde şekillenen bölgesel ve küresel rekabeti konuşacağız. Genel hatlarıyla sizden dinleyebilir miyiz?
Evet, aslında malumunuz tabii Arap Baharı'nın da etkisiyle Suriye devrimi altında diktatöryal bir rejim söz konusuydu. Bir azınlık rejimi söz konusuydu ve halkların, Suriye halkının meşru talepleri kendisini gösteriler şeklinde tezahür ettirmeye başladı. Ancak rejim daha ilk etaplarda belki Mısır'ın, Tunus'un görüntüsünde etkisiyle şiddet kullanarak bir şekilde gösterileri bastırmak istemişti. Tüm mesele aslında bu şekildeydi. Halkın rejimi devirmekten ziyade ilk etaplarda reform talepleri vardı. Anayasanın değişmesi gerektiği, ülkenin demokrasiye adım adım geçmesi gerektiği düşünülmekteydi. Ama tabii rejimin kanlı şekilde süreci, gösterileri bastırmaya çalışması, Suriye'nin kendi doğası itibariyle de bir azınlık rejimi tarafından yönetilmesini getirdiği etkiyle de Suriye ordusundaki özellikle Sünni komutanların, askerlerin ayrılarak bir bağımsız özgür Suriye ordusunu kurma çabası bir anda süreci bir iç savaşa dönüştürdü ve o noktadan itibaren de süreç bir iç savaş dinamiği haline devam ederken aynı zamanda bölge aktörlerinin ve küresel güçlerin de müdahalesiyle farklı bir boyuta taşınmaya başlandı. Özellikle İran'ın daha ilk sürecin ilk başından itibaren rejimin yanında yer aldığını, devrim muhafızlarının içeriye girdiğini, Kudüs güçlerinin Suriye'de muhalefete karşı pozisyon almaya başladığını gördük. Buna mukabil ise Suriyeli muhalifler hem siyasi açıdan hem askeri açıdan Türkiye'nin de içerisinde yer aldığı, Körfez ülkelerinin içerisinde yer aldı ve başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere geniş bir batılı koalisyon desteğini aldı. Rusya kendisini rejimin yanında konumlandırdı ve süreç iç dinamiklerle başlarken ardından bölgesel ve nihayetinde küresel güç mücadelesi merkezi haline geldi. Uzun bir süre rejim devrilmesine yönelik batılı ülkeler ve Türkiye, Körfez ülkeleri özgür Suriye olsun destekledi. Hı hı. Ama İran'ın ağırlığını koyması, Rusya'nın savaşa doğrudan müdahil olması ve nihayetinde DAEŞ olgusunun Irak'ta ortaya çıkıp Suriye'de de özellikle muhalifleri hedef almasıyla denklem değişmeye başladı. Batılı ülkeler özgür Suriye ordusuna destek vermektense özellikle Amerika Birleşik Devletleri PKK'nın Suriye yapılanması olan PYD-YPG'yi vekil unsuru haline getirdi. Hı hı. Bu bağlamda muhaliflerin aleyhine seyreden bir askeri dinamikle karşı karşıya kaldık ama Suriye üzerindeki vekaletler savaşı bitmedi. Tüm bölge ülkeleri kendi nüfus alanlarını bir şekilde hayata geçirebilmek adına müdahil olmaya devam ettiler. Rusya 2015 Eylül ayında savaşa doğrudan savaşın bir parçası oldu. Özellikle Laskiye ve yine Tartus bölgelerinde nüfus alanları oluşturdu. İsrail bir yandan güneyden kendi sınır bölgelerinde etkinliğini artırmak istedi. İran'ın bölgedeki varlığını doğrudan kendisine tehdit olarak gördü ve hedef almaya başladı. İran ise özellikle 60 bine yakın Şii milisle birlikte Tahran'dan Irak üzerinden Suriye ve Lübnan'a kadar uzanan bir Şii hilali oluşturmak istedi. Buna büyük yatırım yaptı. Amerika Birleşik Devletleri ise Suriye'nin kuzeyinde az önce ifade ettiğim gibi PKK eliyle bir nüfuz alanı oluşturmak istedi. Buna mukabil Türkiye'de tabii kendi ulusal güvenliğini hem temin edebilmek hem Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyabilmek adına Suriyeli muhalifleri desteklemeye devam etti. Bir yandan Rusya ile Aslan'ın sürecini hayata geçirirken diğer yandan da milli orduyu teşkil ederek ÖSO yapılanmalarından ve diğer Suriyeli muhalif unsurlardan hem DAEŞ tehdidini hem PKK tehdidini sınırlarında elimine etme çabasına içerisine girdi ve bu küresel mücadele Suriye'si hakkında birçok aktörü de içerisine barındıracak şekilde bu bağlamda devam ediyor şu anda.
Peki Suriye'deki savaşı nasıl tanımlıyorsunuz? Sizce iç savaş mı, vekalet savaşı mı yoksa başka bir savaş mı söz konusu?
Yani az önce de ifade etmeye çalıştığım gibi kendi içerisinde bir evreleri oldu. Bir devrim süreci olarak başladı. Ardından iç savaşla kısmen mezhep savaşına dönüştü ve nihayetinde bir vekaletler savaşına ve küresel güç mücadelesinin merkezi haline geldi. Bugün artık Esed rejiminden bahsetmek mümkün değil. İran ve Rusya'dan bahsediyoruz. Suriyeli muhaliflerden bahsederken de Türkiye önemli bir aktör. SDG, işte bu PYD dediğimiz yapılanmanın arkasında ise doğrudan Amerika Birleşik Devletleri var. Dolayısıyla küresel bir güç mücadelesinin, bir vekaletler savaşının merkezi halinde şu anda Suriye.
Suriye'deki rekabet alanları göz önünde bulundurduğunuz zaman hangi ülkeler hangi konularda ittifak halindeler, hangi konularda birbirleriyle çatışma halindeler?
Tabii çok kompleks bir süreç. Birçok aktör var ve bunların zaman zaman birbirleriyle ittifak ettiklerini, ortak çıkarlar ürettiklerini ama aynı zamanda çıkarların çatıştığı noktalar olduğunu görüyoruz. Bir defa şimdi Esed tarafında baktığımızda İran ve Rusya iki tane önemli ülke. Evet, sahada hem DAEŞ'e karşı hem Suriye muhalefetine karşı bunların ittifak yaptıklarını ve ortak çıkarlar oluşturduklarını gördük. Ama aynı zamanda Rusya İran'ın sahada çok etkin olmasını kendi çıkarları için bir tehdit görürken İran'da Rusya'nın tamamen Esed rejimini kontrol altına almasını istemiyor. Bu bağlamda da zaman zaman birbirlerine karşı hamle yapabildiklerini de görüyoruz. Özellikle ekopolitik açıdan baktığımızda ülkenin kaynaklarının kim tarafından kullanılacağı, önemli stratejik bölgelerin Rusya mı doğrudan İran tarafından mı yönetileceğini, hala rejime bağlıymış gibi gözükse de rejime ait kol orduların ve istihbarat servislerinin doğrudan hangi ülke tarafından etki altına alacağı konusunda ciddi bir rekabet söz konusu. Türkiye tabii önemli. Türkiye bir yandan Esed rejimini devirmeye çalıştı ve Rusya'yla İran'la yıllar boyu karşı karşıya geldi. Ama son dönemde Aslan sürecini hayata geçirerek bir şekilde ülkenin toprak bütününün korunması ve parçalanmaması için PKK tehdidinin elimine edilebilmesi adına da Rusya'yla birlikte hareket ediyor. Ama aynı zamanda Rusya'yla muhalifleri destekleyerek belli noktalarda karşı karşıya da gelebiliyor. Yine Amerika Birleşik Devletleri temelde rejimin devrilmesini arzularken özellikle DAEŞ'le mücadele kapsamında rejim ayakta tutacak hamleler yaptı. İsrail, İran ve proksilerinin vekil unsurlarının tamamen elimine edilmesini arzuluyor. Özellikle Hizbullah'ın bölgede ve İran devrim muhafızlarının zayıflatılması için hamleler yapmaya çalışıyor. Bu bağlamda Fransa gibi çeşitli Avrupa ülkeleri de Amerika Birleşik Devletleri üzerinden bölgeye bir şekilde güç kaydırarak nüfus alanı oluşturmak ve hem masada hem de Suriye'nin geleceğini şekillendirecek ilerideki aşamalarda söz sahibi olmak istiyor. Bu bağlamda kompleks bir dinamik var karşımızda.
Sayın Acun, bugün çok konuşulan bir haberi sormak istiyorum size. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ülkesinin gizli servisi tarafından ele geçirildiğini söylediği gizli dosyaları canlı yayınlanan bir sunumla kamuoyuna açıkladı ve İran'ın nükleer programı ile ilgili yalan söylediğini söyledi. Sizce İran'la nükleer silah anlaşması çökebilir mi?
Yani bu konuda önemli emareler vardı. Trump aslında bunun işaretlerini sık sık vermekteydi. Avrupa'nın bu anlamda itirazları söz konusuydu. Macron'un son Washington ziyaretinde Trump ikna etmeye çalıştığını ama bunda başarılı olamadığını görüyoruz. Amerikan başkanının bu anlaşmayı, nükleer anlaşmayı uzatması söz konusu oluyordu. Bu kez Trump'ın bunu yapmayacağını ve bir şekilde İran'a tekrar hedef alınacak bir dönemin içerisine gireceğimiz anlaşılıyor. İran'a ek yaptırımlar söz konusu olmaktaydı ve nükleer anlaşmayla ilgili özellikle İran'ın füze programının yeni bazı talepleri olduğunu biliyoruz Batılı ülkelerin. İran'ın şu anda bunu kabul edip etmeyeceği önemli ama zaten nükleer anlaşmaya İsrail başından beri karşıydı. İran'ın hem füze kapasitesini hem nükleer teknoloji kapasitesini bu anlaşma sonrasında yeniden geliştireceğini, ekonomik yaptırımlardan kurtularak ekonomisini tekrardan toparlayıp askeri harcamalarını artıracağını iddia ediyordu. Bu bağlamda şimdi Netanyahu'nun son basına yaptığı lansmanı özellikle Amerikan kamuoyunu ve Batı kamuoyunu, Avrupalı ülkeleri etkilemeye yönelik bir hamle olduğunu görüyoruz. Ama tüm işaretler Trump'ın oluşturduğu yeni kabine coğrafyamızda oluşan yeni ittifak ağları Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail arasında oluşanmışken İran'ın artık bu bir koalisyon tarafından adım adım hedef alınacağını bize gösteriyor açıkçası.
Sayın Acun, çok teşekkür ediyoruz. Değerli açıklamalarınızdan dolayı
ben teşekkür
programımıza
ederim,
katıldınız. Sevgili dinleyenler, programımızda stüdyo konuğumuz biraz önce söylediğim gibi SETA Güvenlik Departmanı'ndan Bilgehan Öztürk'tü. Sayın Öztürk, sizinle devam edelim. Suriye'deki küresel ve bölgesel rekabeti siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
Can Bey çok güzel bir özet yaptı. Yani tamamına katılıyorum söylediklerinin ama benim de sunmamı istediğiniz katkılar çerçevesinde bir şeyler söyleyebilirim. Genel hatlarıyla Can Bey'in de belirttiği gibi başlangıçta bu meşru talepler seçimle iş başına gelen bir iktidar tarafından çoğunluğun temsil edildiği bir yönetim şekline geçme için bir talep şeklinde çıkmışken Suriye iç Suriye ayaklanması devrimi daha sonra rejimin sert müdahaleleri sonucunda diğer uluslararası aktörlerin de devreye girmesiyle artık bir iç savaş ve daha sonra da artık geldiğimiz noktada tamamıyla bir vekalet savaşına dönüşmüş durumda. Dolayısıyla burada çok fazla pay sahibi olan, çok fazla savaşın gidişatını değiştirmede, savaşın gidişatına katkıda bulunmada ve daha sonra eğer bir şey kurulacaksa, düzen kurulacaksa bu çatışmanın sonucunda, bu çatışma sonrasındaki düzende söz sahibi olmak isteyen pek çok aktör var. Bunlar tabii yine zikredildi. Şimdiye kadar da çokça konuştuğumuz, duyduğumuz aktörler. Amerika Birleşik Devletleri hiç şüphesiz buradaki en önemli aktörlerden bir tanesi. Rusya başından beri en önemli aktörlerden bir tanesi. 2015 Eylül ayına kadar daha düşük profilli bir destek rejimi şey yaparken, sergilerken Esed rejimine daha düşük seviyeli bir destek sürecini devam ettirirken 2015 Eylül ayından itibaren daha da fiili bir, daha da aktif bir şekilde sahaya indiğini, daha aktif bir şekilde askeri operasyonlara hava desteği sağlamak suretiyle vesaire Esed rejimine daha aktif destek vermeye başladığını gördük. İran keza ilk andan itibaren, ilk ayaklanma çıktığı andan itibaren müdahil olan, ayaklanmalar daha çıkmadan evvel uzun süredir Esed rejimiyle bir ittifak ilişkisi içerisinde olan bir ülkeydi. Lübnan Hizbullah'ına olan ulaşım, lojistik hatları gereği her zaman Esed rejimiyle hatta şeye de dayandırılabilir. İran-Irak savaşında bile Esed rejimi İran'ın safında yer almıştı. Dolayısıyla İran-Irak savaşında Irak'ın yanında olmayan belki de tek Arap ülkesiydi. Yani çok geçmişe giden bir ittifak ilişkisi, bir işbirliği söz konusu İran ve Suriye arasında. Tabii diğer körfez ülkeleri, muhaliflerin desteklenmesi ve belli batılı ülkeler, Avrupa ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri sürecin başında muhalifleri destekleyen aktörlerdi. Bu aktörler zaman zaman işte yer değiştirdiler, zaman zaman İspanya gibi böyle hiç şey olmadığımız, hiç aşina olmadığımız ülkelerin dahil olduğu ama büyük miktarda işte Fransa'nın, belki Almanya'nın, İngiltere'nin, Amerika Birleşik Devletleri ile beraber muhaliflere desteği noktasında gördüğümüz ülkelerdi. Türkiye tabii ki 911 kilometrelik bir sınır hattına sahip bir ülke olarak Türkiye'de burada çıkarları söz konusu olan, endişeleri söz konusu olan bir aktör olarak
doğal olarak o da
bu sürecin bir parçasıydı. Tabii sürecin başında Arap Baharı'nın Mısır'da yaratmış olduğu etki, Tunus'ta yaratmış olduğu etki, işte Yemen'de, Kuveyt'te bile belli kıpırdanmalara sebep olması ve o zamanki hesaplamalar, Türkiye'nin yapmış olduğu hesaplamalar aslında Suriye rejiminin de, Esed rejiminin de buradaki Mısır, Tunus vesaire gibi ülkelerdeki gibi devrilebileceği yönünde bir hesaplama yapılmıştı. Dolayısıyla şeyimiz de, Türkiye'nin yapmış olduğu, planlamış olduğu Suriye politikası ve stratejisi de buna göre şekillendirilmişti. Geldiğimiz noktada belli revizyonlar yapmış durumdayız ama sürecin en başından itibaren, Suriye'de ilk ayaklanma çıktığı andan itibaren burada saydığımız dış aktörlerin tamamı aşağı yukarı yerlerinde duruyorlar. Bazıları biraz daha Rusya gibi daha öne çıkmış oldu. İsrail mesela hiç zikretmedik çünkü son yapmış olduğu, iki gün önce yapmış olduğu Halep, Hama'daki saldırılar kadar son derece düşük profilli bir aktör izlenimi konumundaydı. Böyle bir politika yürüttü. Tabii ki el altından örtülü çok fazla operasyon gerçekleştirdi Suriye içerisinde. El altından birçok dengeyi Suriye içinde değiştirmeye veya etkilemeye çalıştı. Ancak açıktan askeri harekatlarını çok sınırlı şekilde kendi sınır bölgelerinde belli tesisleri, belli askeri noktaları vurma şeklinde, nokta atışı şeklinde küçük operasyonlar yapan bir ülkeydi İsrail. Ancak geldiğimiz noktada onu da artık Rusya gibi vites yükselten, 2015 Eylül'den sonra vites yükselten bir ülke nasıl Rusya öyle bir konuma geldiyse, İsrail'in de bundan sonra benzer şekilde daha aktif, daha açıktan müdahil olan aktörler arasına alabiliriz.
İran ve Rusya'nın Suriye'nin ittifak yaptığı ülkeler olarak yorumluyoruz. Evet. Peki ama şöyle bir durum da var. İran ve Rusya arasında bir rekabet de söz konusu gelecek planları doğrultusunda. Bunları nasıl yorumlarsınız?
Şöyle yorumlamak lazım. İran'ın da Rusya'nın da Esed rejimine sahip çıkmalarındaki sahipler birbirlerinden çok farklı. Tabii ki ittifak dediğimiz şey aslında bir düşmana, bir tehdide karşı oluşturulan bir şeydir. Dolayısıyla o tehdit, düşman ortadan kalktıktan sonra bu ittifakların da sürdürülebilmesi sorgulanır hale gelir. Çünkü hatırlayacaksınız, Soğuk Savaş bittiği zaman NATO büyük bir sorgulama içerisine girmişti. Neden? Çünkü NATO Sovyetler Birliği tehdidine karşı kurulmuştu. Soğuk Savaş bittikten sonra işte NATO'nun bir işlevi kalmadı. Neden devam ettirilsin, neden sürdürülsün
şeklinde. Ama oradan ortadan kalkınca sanırım sorgulamalar başlıyor.
Sorgulamalar başlıyor. Burada da tehdit günün birinde şey olursa, Suriye çözümüne nihai bir çözüm bulunursa ya da İran ve Rusya'nın arzu ettiği şekilde Esed rejimi bir şekilde görevde kalır. Belki onların da istediği şekilde mümkün mertebe Suriye'nin tamamına hükmeder şekilde kaldıklarında İran ve Rusya arasındaki çıkar çatışmaların daha belirgin bir şekilde ortaya çıktığını göreceğiz. Eğer bu senaryo gerçekleşirse. Ama hali hazırda bildiğimiz kadarıyla İran ve Rusya arasında sürmekte olan bir çıkar çatışması söz konusu.
Hangi konularda çıkar çatışmaları var?
Çıkar çatışmaları şöyle sıralamak lazım. Mesela 2012 yılında Şam'da hatırlayacaksınız bir ana karargahlardan bir tanesinde bir bombalı saldırı olmuştu. Ve orada rejimin çok üst düzey yöneticileri, Esed, Beşar Esed'e yakın insanlar, hatta işlerinde akrabalarından bir tanesi vardı. İşte üst düzey istihbaratçılar, generaller vesaire orada o patlamayla hayatlarını kaybetmişlerdi. Baktığımız zaman orada bütün hayatını kaybeden aktörler aslında İran'a muhalif olan, İran'ın belki de etkisini, Suriye rejimi üzerindeki etkisini süreç içerisinde dengeleyebilecek, belki buna set çekebilecek aktörlerdi. Bunların ortadan kalktığını görüyoruz o saldırıda. Mesela Rusya, Laskiye ve Tartus merkezli kendi varlığını konsolide ettiği alanlarda da baktığımız zaman kendine yakın, rejimin içerisinden kendine yakın generallerin, üst düzey yöneticilerin karar alıcı konuma getirildiğini veya onların rejim içerisindeki güç mücadelelerinde onların desteklendiğini vesaire görüyoruz. Burada tabii ki İran ve Rusya'nın üzerinde ittifak ettiği insanlar da olabiliyor. Ancak birbirlerine muhalefet ettikleri, birbirlerinin karşısında destekledikleri figürler de çıkabiliyor. Mesela işte Mahir Esad'ın, Beşar Esad'ın abisi Mahir Esad'ın görev değişikliğinin aslında biraz da Rusya'nın marifetiyle gerçekleştirildiği iddiaları var. Bunun gibi çıkar çatışmalarından yani söz edebiliriz. Diğer bir mesele İran ve Rusya arasındaki meselelerden bir tanesi, daha sonra gün yüzüne çıkacak meselelerden bir tanesi. Hali hazırda ikisinin de amacı Esed rejimini tehlikeden, vurulma tehlikesinden, yani Amerika Birleşik Devletleri bir Batı ittifakı tarafından devrilmesi, rejim değişimine uğramasının önüne geçilmesi. işte muhaliflerin rejimi devirmesinin önüne geçilmesi ki zaten İran'ın ve Rusya'nın bu zamana kadarki müdahaleleri bunları bertaraf etmek üzerineydi. Özellikle de Rusya'nın 2015 Eylül'ünden itibaren bizzat girmesiyle artık bu tehdidin çok büyük oranda aslında ortadan kalktığını söyleyebiliriz. Artık muhaliflerin marifetiyle Esed rejiminin devrilme ihtimali çok
daha az mı bir ihtimal?
Çok düşük, yani yok denecek kadar az bir ihtimal. Çünkü bu konuya dair başka şeyler de söyleyebiliriz şu anki konuştuğumuz konunun yanı sıra. İran ve Rusya'nın buradaki çıkar çatışmalarının altında da ilerideki Suriye için düşündükleri, öngördükleri vizyon farklılığıyla da alakalı. Yani şöyle özetlemek lazım. İran için Suriye'nin önemi, onun işte Irak sınırından işte Lübnan'a doğrudan bir kara bağlantısı sağlayacak şekilde askeri lojistik faaliyetlerini sürdürebilmesine imkan sağlayacak şekilde ne kadar mümkün mertebe, ne kadar Şii karakteri vurgulanırsa, İslami karakteri ne kadar vurgulanırsa o kadar kendi çıkarına olduğunu düşünüyor İran. Bundan sonra kurulacak Suriye düzeninde. Rusya'nın böyle bir şeyi yok. Rusya'nın vizyonunda, gelecek vizyonunda Suriye devleti, Suriye nasıl bir hal alacaksa onda Şiilik ve İslamlık vurgusunun çok fazla olması arzu edilen bir şey değil. Onun için önemli olan, Rusya için önemli olan kendi şeylerinin, özellikle askeri üslerinin, bir deniz bir hava üssü merkezde olmak üzere bunların Akdeniz kıyısında korunması ve mümkün mertebe siyasi olarak Rusya'nın yörüngesinde olacak seküler bir Suriye. Dolayısıyla ikisi arasında Suriye'nin geleceğine dair böyle bir vizyon farklılığı da var. Bir diğer mesele işte ikisinin de hem Rusya'nın hem İran'ın bu zamana kadar Suriye iç savaşında yapmış oldukları devasa masraflar, ekonomik harcamalar. Her bir uçağın kalkması, her bir bombanın atılması büyük maliyetler. Bu genellikle savaşların ve çatışmaların aslında çok fazla zikredilmeyen ve göz ardı edilen yanlarından bazıları.
Aslında ama, en önemlisi değil mi?
Ama o aktörler için en önemli maddelerden aslında bu ekonomik maliyetler. Dolayısıyla bu maliyetleri karşılama, Suriye'nin yerel kaynaklarından karşılama, işte Palmira çevresinde petrol ve fosfat yataklarının olması Rusya'nın Palmira'ya ayrıca bir önem atfetmesine sebep oluyor. Doğu bölgesinde, Deir Zor bölgesinde biraz daha Rakka'ya doğru, yukarılara doğru bir hat üzerinde petrol yatakları. Buralarda da aktörlerin, sadece İran'ın ve Rusya'nın değil, mesela Deir Zor'daki Amerika Birleşik Devletleri ve Uluslararası Koalisyon destekli SDG güçleriyle Rusya destekli Şii milisler ve Esed rejiminin güçleri arasındaki mücadele, Deir Zor'daki bu çetin mücadelenin aslında temel sahiplerinden bir tanesi petrol yönünden zengin olması bölgenin. Dolayısıyla şu anki müttefik konumundaki İran ve Rusya bile aslında bu kaynaklara sahip olma, kimin bu kaynaklar üzerinde daha fazla söz sahibi olacağı noktasında birbirleriyle muhalefet içerisindeler doğal olarak. İkisi de mümkün mertebe kendi yapmış oldukları askeri masrafları buraların yerel kaynaklarından istifade etmek suretiyle finanse etmeyi amaçlıyorlar. Mesela tarım alanlarının şey yapılması, ele geçirilmesi çok önemli maddelerden bir tanesi. Mesela sadece İran ve Rusya'yı konuşuyoruz ama işte PKK'nın şu an Suriye kolu PYD'nin hakimiyeti altındaki topraklar da önemli tarım arazilerini içeriyor aslında. Dolayısıyla orada da sadece İran-Rusya cephesinde değil, Amerika ve PKK cephesinde de işe yarar tırnak içerisindeki arazilerin ele geçirilmesi en önemli hususlardan bir tanesi. Bu da haliyle çatışmaya sebep oluyor.
Sayın Öztürk, programımızın da sonuna yaklaşıyoruz. Size son olarak şunu da sormak istiyorum. Nükleer anlaşma sonrası İran'ın Orta Doğu politikası ve Suudi Arabistan'la ilişkisi nasıl bir değişim gösterdi?
Nükleer anlaşma sonrası.
Evet, nükleer anlaşma sonrası İran'ın Orta Doğu politikası. Yani Suudi Arabistan'la ilişkileri ne boyutta?
Evet. Suudi Arabistan'da İran'ın ilişkileri çok eskiden beri gerilimli ilişkiler. Bunun işte tarihi sebepleri var, jeopolitik sebepleri var. Ta işte 80'li yıllarda şeylerin İran destekli ya da İran vatandaşı hacılar eliyle gerçekleştirilen ayaklanmalar vesaire. En son izdihamda şeydeki çıkan hac sırasında çıkan izdihamda çok fazla sayıda İranlı hacının ölmesi. Ta o zamandan bu zamana belli aralıklarla, kısa aralıklarla şey olmakla beraber, yatışmakla beraber Suudi Arabistan'la İran'ın ilişkisi genel olarak hep gerilimli oldu. Şu an pek çok sahada Irak gerilimli sahalardan bir tanesiydi. 2003 şeyinden sonra, Irak işgalinden sonra hala büyük oranda öyle. Suriye'de İran ve Suudi Arabistan tamamıyla farklı cephelerde yer aldılar. Şu an Yemen, Suudi Arabistan'ın en büyük dertlerinden bir tanesi. Yemen zaten İran etkisinin dengelenmesi, İran etkisinin ortadan kaldırılmasına yönelik olarak Suudi Arabistan'ın başlattığı bir harekattı. Hatta ve hatta Rusya'nın Suriye'ye bizzat girişine, Eylül 2015'teki bizzat girişine Suudi Arabistan'ın da içerisinde olduğu bir ülkeler grubu son derece olumlu yaklaştılar. Hatta Rusya'yı davet eden, Suriye'ye davet eden güçlerden bazılarıydı Suudi Arabistan liderliğindeki Körfez ülkeleri. Çünkü burada İran'ın inanılmaz derecede artmış etkisinin dengelenmesini sağlayabilecek tek aktör olarak Rusya'yı görüyorlardı. Dolayısıyla işte şeyi hatırlayacaksınız. Büyükelçiliklerin basılması, işte evet, yeterince korunmaması vesaire. Hı hı. Hem İran hem Suudi Arabistan tarafında. Suudi Arabistan'da kraliyet sarayının çok yakınına düşen Husi füzeleri, Yemen'den atılan füzeler vesaire son derece şeyi yüksek, gerilimi yüksek ilişkiler söz konusu ikisi arasında. Tabii bunun mezhebi boyutları da bu çatışmanın ne diyelim benzini olarak kullanılmaya devam ediyor. Yani hı hı. İran sahadaki mobilize ettiği militanlarını, Şii milisleri vesaire savaştırdığı insanları Suudi Arabistan tarafından desteklenen işte radikal, işte mezhepçi, El-Kaideci, DAEŞ'çi vesaire şeyleriyle, etiketleriyle aslında motive ediyor ve mobilize ediyor. Suudi Arabistan'a baktığınız zaman Suudi Arabistan da aynı şekilde İran'ı bir mezhepçi, bir Şii militanlığının şey yapan, finanse eden, bunun sponsorluğunu yapan bir devlet olarak lanse ediyor. Dolayısıyla her ikisi de bölgesel çatışmaların, bölgesel problemlerin ana kaynağının birbirleri olduğunu iddia ederek son derece üst perdeden gerilimli ilişkilerini devam ettiriyorlar.
Çok teşekkür ediyoruz Sayın Öztürk. Programımızın sonuna geldik değerli katkılarınızdan dolayı. Sevgili dinleyenler, haftaya aynı gün, aynı saatte sizleri yine burada bekliyor olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Türkiye penceresinden.